Ayrım 15, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 187, 7. Bölüm, İstanbul'da Ergenekon, Ankara'da Kapatma. AKP hakkında açılan kapatma davası kısa zamanda sonuca bağlandı. Anayasa Mahkemesi başsavcılığın talebini reddetti. AKP'ye para cezası verdi. Ergenekon davaları ise sürüyordu. Onlara bir de balyoz davası eklendi. AKP'nin ilk yıllarının genellikle olumlu gelişmeler içinde geçtiğini, hatta bu yüzden altın yıllar diye adlandırılabileceğini belirttim. O yılların içinde de başta laiklik olmak üzere belirli konularda tartışmalı geçen, gerginliklere yol açan olaylar da yaşanmıştı. Ama Avrupa Birliği ile katılım görüşmelerinin başlaması gibi olumlu gelişmelerin estirdiği iyimserlik havası devam ediyordu. Daha önceki Ecevit hükümetinin son zamanlarında başlatılan ekonomide istikrar programının sürdürülmesi, sıfır sorun sloganı altında komşularla iyi ilişkiler kurmanın hedef alınması, ihracatta ve turizmde umut verici sonuçlara ulaşılması herkesi memnun eden olgulardandı. Bu durumun sonucu da şuydu: İçinde yarıya kadar su bulunan bardağı yarısı boş değil de yarısı dolu deme eğilimi toplumun geniş kesimlerinde yaygınlaşıyordu. Bu iyimserliği geçen bölümde belirttim. Önce toplumda şok etkisi yapan cinayetler bozdu. Ankara'daki Danıştay cinayeti, İstanbul'daki Hrant Dink cinayeti, Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayeti. Üçünde de hedefler dini konulardaki ön yargılı nefret eğilimlerinin işaretlerini taşıyordu. Bu işaretler laikliğin korunması konusunda hassas olan toplum kesimleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tedirgin ediyordu. O tedirginlik daha önce ilk belirtileri görülen ama asıl 2007 yılı içinde büyüyüp dal budak salan Ergenekon davaları gibi soruşturmalar sırasında daha da arttı. O soruşturmaların doğru dürüst kanıtlara dayanmadığı başlangıçtan itibaren anlaşılıyordu. Toplu gözaltına alma ve tutuklama kararları kamuoyundan gelen eleştirilere ve hukuk açısından yapılan itirazlara rağmen birbirini izliyordu. Önceki bölümde bazılarını hatırlatmaya çalıştık. Tutuklananlar arasında haklarındaki suçlamalarla hiç ilgileri olmadığı besbelli olan sivil asker çok sayıda değerli insan vardı. Suçsuz oldukları sonradan mahkeme kararlarıyla belli olacaktı. Tutuklanan yüzlerce sanık yüksek mahkemeler tarafından aklanacaktı. Ama o aklama aşamasına çok ama çok geç, yani aylar ve yıllar sonra ulaşılacaktı. O doğru dürüst kanıtlara dayanmadığı başlangıçtan beri belli olan iddialar arasında öyleleri vardı ki iddianamelere sadece yanlışlık veya yanılma veya ihmal sonucu olarak da girmiş değillerdi. Kasten oluşturulmuşlar ve iddianamelere hile yoluyla sokuşturulmuşlardı. Bazı iddiaların düzmece olduğunu görmek için sahtecilik incelemesine de gerek yoktu. Akılla mantıkla bağdaşmadıkları ilk bakışta anlaşılıyordu. Bazıları önce belirli gazetelere rivayet halinde yansıtılıp kamuoyuna özel haber diye duyuruluyorlardı. Henüz hukuki bir iddia haline de geçmeden o kadar sık ve yoğun bir şekilde yayınlanıyorlardı ki bunların doğruluğundan şüphe duyulup o şüphenin dile getirilmesi bile güçleşiyordu. Pek çok kimse o iddiayı işite işite onun gerçek olduğuna inanmış oluyordu. O iddia ne kadar dayanaksız ve mantıksız olursa olsun. Mesela kamusal alandaki türban yasağına tepki duymanın sonucu olarak işlendiğini, sanığının da itiraf ettiği Danıştay cinayeti. O cinayetin tam tersine kamusal alandaki türban yasağını savunan ve o yasağın devam etmesini isteyen generaller tarafından tertip edildiği ileri sürülüyordu. Bu akıl alır bir şey değildi ama o iddialarla bir komplo teorisi oluşturuluveriyordu. Meğer o generaller toplumda dehşet duyguları uyandırıp karışıklık çıkarmayı planlamışlarmış. Amaçları olan darbeyi o karışıklıklardan faydalanarak gerçekleştireceklermiş. İster inan ister inanma, o çeşit komplo teorileri önce bazı basın yayın organlarında yer alıyor, sonra soruşturma konusu yapılıyordu. Bunlardan en çarpıcısı 2010 yılının gündemine giren balyoz davası olacaktı ki sadece ülkemizde değil tüm dünyada hukuk tarihinin en ilginç skandallarından biri haline gelecekti. Yeni bir şok, AKP'ye kapatma davası. İşte o dönemde Ergenekon davalarının hala devam ettiği ve o asılsız suçlamaların birbirini izlediği dönemde siyaset hayatını sarsıcı bir gelişme daha oldu. Yargıtay Başsavcılığı Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma davası açtı. Davanın gerekçesi AKP içindeki büyük bir kısmı yönetici olan bir kısım politikacının anayasada ve yasalarda belirlenmiş olan laikliğe karşı suçları işlemiş oldukları iddiasıydı. Bu gelişme tabii sadece AKP'lileri değil, dönemin muhalefet partilerinin mensupları dahil siyasetle uğraşan veya siyaseti izleyen birçok kimseyi rahatsız eden bir olaydı. Bir kere terörle fiilen ilişkisi bulunmayan bir partinin siyasi görüşleri dolayısıyla kapatılmasının demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaştırılması güçtü. Gerçi İkinci Dünya Savaşı sonrasında başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin anayasasında Hitler'in iktidara geliş yılları hatırlanarak böyle bir önleme yer verilmişti. O önlem 1949'da kurulan Batı Almanya'da o zamanki Soğuk Savaş dönemindeki Alman Komünist Partisi'nin kapatılması için kullanılmıştı. Çok daha sonra da İspanya'da Harry Batasuna'nın kapatılması gibi ayrılıkçı hareketlere karşı uygulanacaktı. O yaptırımın yakın geçmişte en çok uygulandığı ülkelerden biri ise örneklerini geçen bölümde verdik Türkiye'ydi. Ama aradan geçen zaman içinde artık demokratik ülkelerin çoğunda anayasalarında öyle bir parti kapatma olanağının bulunduğu neredeyse unutulmuştu. Çünkü dünyada parti kapatmanın amacına uygun sonuçlar vermediğini gösteren tecrübeler yeteri kadar yaşanmıştı. O olanak çoktandır kullanılmaz olmuştu. Daha sonraları öteki ülkelerden daha geç de olsa Türkiye de aynı noktaya gelmişti. Sonucu askerler de görmüşlerdi. Geçen bölümün kapak sayfasında o işin ülkemizdeki uygulamalarından bir örnek vardı. AKP'nin selefi olan partiler anlatılıyordu. AKP 1970'ten beri aynı yönde politika yapan, biri kapatılınca aynı çizgi üzerindeki bir yenisi kurulan partilerden biriydi. İlkinin, yani Milli Nizam Partisi'nin 1970'teki kuruluşundan beri 45 yıl geçmişti. Milli Nizam kapatılınca yerine Milli Selamet geçmişti. O kapatılınca yerine Refah, Refah kapatılınca Fazilet geçmişti. Faziletin halefliğini de iki parti, Saadet Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi üstlenmek istemişti. Aynı şekilde geçmişte bugünkü HEP çizgisindeyken selefleri gibi kapatılmış olan veya kapatılması muhtemel partilerin yerine kurulmuş olup da kapatılan partilerin sayısı da az değildi. HADEP, DEP, DEHAP, BDP ve nihayet HDP onlar arasındaydı. Yani bir kere faydası yoktu herhangi bir partiyi kapatıp yöneticilerinin siyaset yapmalarını önlemenin. Gerçi yasaklanan partinin aynı yönde faaliyet göstereceği belli olan yenisinin kurulması da yasaklanabiliyordu. Ama o yasak işletilemiyordu. Demokratik bir hukuk devletinde işletilmesi kolay da değildi. Tam tersine o yasak kapatılmış partiyle birlikte onun yerine kurulan partiye de siyaseten mağdur edilmiş olmanın avantajını sağlıyordu. Bu sadece siyasal yelpazenin uçlarında oldukları öne sürülen partiler için değil, ortalarda görülüp ana akım partiler diye nitelenen partiler için de geçerliydi. Türkiye'de partilerin kapatılması kararlarının hepsi demokratik dönemlerdeki anayasa mahkemeleri tarafından alınmadı. Büyük bir kısmı askeri yönetim dönemlerinde askeri komiteler tarafından alındı. 1980'deki askeri yönetim tarafından o zamana kadar mecliste grubu bulunan tüm siyasi partiler kapatıldı. CHP, AP, MSP, MHP hepsi yöneticilerine de 10 yıl süreyle politikaya giremez yasağı konuldu. Ama o yasaklar da bir işe yaramadı. Tam tersine siyaset hayatımızda sayılamayacak kadar çok zarara yol açtı. Sonuçta askerler de anladılar, siyasette ortaya çıkan yanlışlıkları önlemenin kapatmak, susturmak, yasaklamak gibi kararlarla mümkün olmadığını, Yasakları kendi koydukları sürelerden önce kaldırmanın yolunu onlar açtılar. Avrupa Birliği'ni unutmamak. Evet, demokrasilerde iyi bir şey değildi siyasi partileri kapatmak. Ülkelerin anayasalarında anayasa mahkemelerine verilmiş öyle bir yetki var olsa bile, o yetkinin kullanılmasının akla bile gelmemesini sağlayacak bir ortam oluşturulması esastı. Türkiye'de onu başarmalıydı ve başarmaması için bir neden yoktu. Bir kere onu başarması 2000'li yıllarda geçmiş dönemlere göre çok daha kolaydı. Çünkü Türkiye'de halkın demokrasi tecrübesi geçmiş dönemlere göre çok daha fazlaydı. İkincisi, Türkiye artık Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamıştı. İktidardaki hükümetlerin demokrasinin temel kurallarını çiğnemeleri halinde o hükümetleri bundan vazgeçirmeye zorlayacak imkanlar Avrupa Birliği ve Türkiye'nin eskiden beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi mekanizmalarında da vardı ve etkiliydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardı. Temel görevi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi olan veya olacak olan ülkelerde demokratik ilkelere aykırı uygulamaları önlemekti. Yani Türkiye'nin artık onca tecrübeden sonra demokrasisini, demokrasi dışı eğilimlerden korumak için o mekanizmalardan başka bir yaptırımı devreye sokmasına ihtiyaç yoktu. Durum böyleydi ama anlaşılıyordu ki Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısında geçmişte geçirdiği onca deneyime rağmen kendi içindeki bazı güçlükleri aşmasını engelleyen bir sorun vardı. Ülkedeki siyasal ve toplumsal kesimler arasındaki diyalog ve uzlaşma alışkanlığı eksikliği. O eksikliğin en fazla kendini gösterdiği anlaşmazlık konuları ise demokrasinin en önemli konularıydı. İnsan hak ve özgürlükleri, hukuk devleti, laiklik, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi diyalog bunlar üzerinde uzlaşmak için şarttı. Oysa siyasete egemen olan eğilimler diyalog kurmaktan çok cepheleşmeye, uzlaşmaktan çok ayrışmaya ve ayrıştırmaya yönelik eğilimlerdi. Hatta mümkünse karşısındakini muhatap almaktan çok bertaraf etmenin çaresini bulmaya yönelik eğilimler. 2008 yılının ilkbahar ve yaz aylarında olup bitenler bu durumun çok belirgin göstergeleriydi. Geride kalan uzlaşmalar. Aslında 2002'den 2008'e kadarki yıllarda diyalog ve uzlaşma yolunda önemli adımlar atılabildiği de görülmüştü. Bir kere daha hatırlayalım. İç politikada Erdoğan'ın meclise girmesini ve başbakanlığa gelmesini sağlayan anayasa değişikliği ve Siirt seçimi uzlaşması. Gerçi o sonuç bir uzlaşmadan çok CHP yönetiminin AKP'ye verdiği tek taraflı bir destekti. Ve geçen bölümde belirttik, CHP içinde tartışma konusu olmuştu. Ama gene de partiler arası medeni ilişkilerin bir örneğiydi. Dış politikada Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına girmesini önleyen, en azından geciktiren Irak tezkeresinin reddi kararı. Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinin ön koşulları olan yasa değişikliklerinin yapılması uzlaşması. Bunlar ve meclisteki iki parti arasında yasama ve yürütme çalışmalarını kolaylaştırıp hızlandıran diğer uzlaşma ve işbirliği örnekleri 2007'ye kadar görülmüştü. Ama 2007 seçiminden sonraki dönemde artık geçmişte kalmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimden sonraki balkon konuşmasında söyledikleri de öyle. Kendisine oy veren vermeyen tüm vatandaşların iktidarı olma vaatleri gündemden çıkmış, onların yerini başka hedefler almıştı. Suçu meçhul failler. 2008 yılının ilkbahar ve yaz aylarındaki manzara şöyleydi. Türkiye'nin gündeminde öteki tüm konuların önüne geçen Ergenekon soruşturmaları devam ediyordu. Şüpheliler hakkındaki iddianameler henüz yazılmamıştı ama şüphelilerin çoğu tutukluydu. Tutuklular Silivri'deki cezaevine yerleştirilmişlerdi. Cezaevinin adı cezaeviydi ancak henüz ortada ne ceza vardı ne suç ne de suçlu. Tutuklananların büyük kısmı adı üstünde sadece şüpheliydiler. Sanık haline getirilmeleri bile mümkün olmamıştı. Ama yattıkları hapishanenin giriş kapısının üzerindeki levhada cezaevi yazıyordu. TC Adalet Bakanlığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü. Yani içeridekiler bir cezayı çekmek için oraya konulmuşlardı. Fakat bu yanlış bir ifade sayılmazdı. Çünkü içeridekiler hangi suçlamayla gözaltına alındıklarını bilmeseler de bir cezayı çekmeye başlamışlardı. Bazıları 8-9 aydan beri oradaydılar, cezayı çekiyorlardı. Ama hangi suçun cezasını? Bazı gazetelerin yalan yanlış yazdıkları haberlerdeki bazı çakma suç iddiaları hariç ne o suçun ne olduğunu biliyorlardı, ne o cezanın ne olduğunu. Hani faili meçhul diye bir söz var ya, kimin tarafından işlendiği saptanamayıp meçhul kalmış olan suçlar için söylenir. Burada bunun tam tersine bir durum vardı. Fail belli, biliniyor. Cezalandırılması da düşünülmüş herhalde. Çünkü hapsedilmesi münasip görülmüş, hapishanede yatıyor. Bunlar belli. Hala belli olmayan, meçhul kalmış olan şey ise o failin suçunun ne olduğu. Bu duruma hukuk dilinde ne denilebilir? Yeni bir deyim icat edilmeli ki o durumu ifade edebilsin. Belki faili meçhul suçtan esinlenerek denilebilir ki suçu meçhul fail. İşte böyle. 2008 yılında Silivri'de adı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olan yerde suçu meçhul failler süresi meçhul cezalarını çekmekteydiler. Erdoğan, ben o davanın savcısıyım. Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nde AKP'ye karşı açılan davanın ise tabii ne tutuklusu vardı ne gözaltındaki şüphelisi. Davanın iddianamesi gazetelerde ve televizyonlarda yayınlanan haberlere dayanılarak hazırlanmıştı. Şu habere veya şu konuşma metnine göre partinin sorumlularının söylediği, yazdığı şu sözler: siyasi partilerin uyması gereken kurallara aykırıdır, suç teşkil eder diye. Böylece siyasette ve medyadaki ayrışma ve çatışma alanları ikiye çıkmıştı. Biri 9-10 aydır zaten var olan ve gazetelerin manşetlerinde her gün yer alan Ergenekon soruşturmalarıydı. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı açılan kapatma davası. İktidar siyasetçileri ve iktidar basını kendilerini Ergenekon soruşturmasının savcısı gibi görüyorlardı. Zaten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan o sıralarda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la giriştiği bir polemik sırasında "Ben o davanın, yani Ergenekon davasının savcısıyım" demişti. AKP'nin siyasetteki ve basındaki bir kısım sözcüleri de durumdan vazife çıkararak kendilerini o Ergenekon davalarının savcı yardımcıları haline sokmuşlardı. Hücum hedefleri Ergenekon davasının sanıkları ve avukatlarıydı. O sanıkların ve avukatlarının karşılaştıkları hukuksuzluklara karşı çıkanları da ihmal etmiyorlardı. İster siyasetçi olsun, ister gazeteci, ister akademisyen, hepsini aynı sepete koyup onları da Ergenekoncuların suç ortakları diye damgalıyorlardı. AKP'ye karşı açılan Anayasa Mahkemesi'ndeki davada ise tersine bir durum vardı. AKP yanlısı siyasetçiler ile AKP yanlısı basın mensuplarının hücum hedefleri o davayı açan savcıydı. Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya. Onun hakkında Ergenekoncularla işbirliği içinde olduğunu iddia ederek bir suçlama kampanyası açmışlardı. Kısacası sadece siyasette değil, kamuoyunda da o davalarla ilgili bir cepheleşme vardı. O iki dava için ikisine de karşıyım diyenler de vardı ama sayıları azdı. Çoğunluktakiler "o dava haklıdır, öteki dava haksızdır" diyorlardı. O günler ve bugünler. Şimdi bugünlere bakalım, yani 2015-2016 yıllarına. Yani aradan 8 yıl geçmiş, o iki konuyla ilgili bugünkü tablo şu. O zaman AKP'ye karşı davayı açan savcının Ergenekoncularla işbirliği içinde olduğu yolunda hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Çıksaydı Ergenekoncularla işbirliği yapıyor denilen o savcının başına gelmeyen kalmazdı. Daha önce başına gelenlerin üstüne. Kaldı ki AKP'ye yönelik kapatma davasının ömrü çok kısa sürmüştü. Anayasa Mahkemesi 30 Temmuz 2008 günü oy çokluğuyla savcının kapatma talebini reddetmişti. AKP'nin ve veya AKP'lilerin suç olduğu öne sürülen işlemlerinden bazısı için partiye siyasi partiler kanununa göre sadece para cezası verilmişti. Mesele bitmişti. AKP'nin kapatılması gibi tatsız bir konu ülkenin gündeminden çıkmıştı. Ergenekon davaları ise geçen bölümlerde belirtmiştim, daha yıllarca sürmüştü ve o yıllar içinde yüzler ve yüzlerce şüpheli ve sanık o davalar yüzünden haksız yere hapiste tutulmuştu. Eğer Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasıyla Ergenekon davaları arasında herhangi bir bağlantı bulunduğu iddiasını doğrulayacak herhangi bir ipucu ele geçmiş olsaydı, o ipucu Ergenekon davalarının ünlü savcıları tarafından herhalde ortaya atılırdı veya belirli gazetelerin sütunlarına yansıtılırdı. Ve sonucun sonucu. Bütün bunlar aslı astarı bulunmayan iddialardan ibaret oldukları halde ülkemizin kamuoyunu yıllar yılı meşgul etti. Başta o soruşturmaların şüphelilerinin aileleri, yakınları olmak üzere binlerce insana doğrudan doğruya zarar verdi. Dolaylı olarak da ülkemizin tüm vatandaşlarının ufuklarını kararttı, gelecekle ilgili umutlarını azalttı. Ve gelelim konunun devamına. Şu ilk Ergenekon soruşturmasını hatırlayalım. O soruşturma yaklaşık 9 aydır devam ediyordu. Tutukluları arasında Susurluk'la da ilgisi olduğu öne sürülen bir emekli general, Veli Küçük vardı. Orhan Pamuk davası ve benzeri davalara müdahil olarak girip, olay çıkaranların başındaki avukat Kemal Kerinçsiz vardı. Bir başka tutuklu emekli binbaşı Fikret Emek'in hem kendi evinde hem de annesinin evinde bombalar bulunmuştu. Bunları bazı olaylarda kullandıkları ve kullanmaya hazırlandıkları yolunda gazetelere yansıyan haberler vardı. Tabii çok kaygı verici haberlerdi bunlar. 1990'lı yılların sonlarında ortaya çıkan Susurluk olayı, devletin içindeki bazı odaklarca desteklendiği anlaşılan bir cürüm mekanizmasının bilgi ve bulgularını ortaya koymuştu. O zamanki soruşturma sırasında bunun iç yüzü tamamen ortaya çıkarılamamıştı. Bu defa Ergenekon diye anılan örgütle ilgili soruşturmanın o eksikliği de giderebileceği umut edildi. Bunu o zamanlar demokrasiye inanan çok kimse umut etti. Sanıklardan birkaçının Pamuk davasında ve benzeri davalarda mahkemeye, müdahaleye, izleyicilere saldırmaya, araba taşlamaya kadar varan zorbalıkları hatırlandıkça dava konusu örgütlenmenin iç yüzünün ortaya çıkarılması isteği daha da güçlendi. Ancak yaklaşık 9 ay süren soruşturmanın sonucu bir türlü ortaya çıkamadı. Sadece gazetelere sızan veya sızdırılan bazı haberler vardı. Bunlardan biri Danıştay cinayeti hükümlüsü Alparslan Arslan'la ilgiliydi. Haberlere göre onun da Ergenekon üyesi olduğu anlaşılmıştı. Aslan gerçi mahkemede o cinayeti, şeriat isteğini de içeren görüşlerinin gereği olarak işlediğini kabul etmişti. Bunun sonucu olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Ama belirli gazetelere yansıyan haber ve yorumlara göre bu bir takiyeydi. Aslan bu cinayeti cinayetten önce Danıştay'ı suçlayan iktidar sözcülerini güç durumda bırakmak için işlemişti. Mahkemede de şeriat istiyorum diye takiye yapmıştı. Bu iddia gerçek olamaz mıydı? Bu çeşit karanlık cinayetlerin arkasında her şey olabilirdi. Frank Dink cinayetinin davasının da neredeyse her duruşmasında olmaz gibi görünen bazı şeylerin olabilirleştiğini gösteren bulgular ortaya çıkıyordu. Ama Danıştay cinayetinde öyle bir bulgu var mıydı? Var olması için bunun ya karara bağlanmış olan Danıştay davası sırasında kanıtlanması gerekirdi ya da failin Ergenekon soruşturmasının da sanıklarından olmasından sonra. Ama bunların ikisi de ortada yoktu. Danıştay davası bitmişti. Ergenekon soruşturması ise çok uzun sürmüş, o iddia uzun süre boyunca da kanıtlanamamıştı. Durum böyle olduğu halde Danıştay cinayetinin faili de Ergenekoncudur iddiasının aksi iddia edilemez bir gerçek gibi tekrarlanması devam etmişti. Danıştay cinayetinin benzeri ne kadar cinayet varsa hepsinin faili Ergenekoncularmış. Bundan sonra da benzeri cinayetler işlenirse onların da faili Ergenekoncular olacakmış gibi senaryolar yazılmıştı. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 202.